Oradan.
Ya
Bence
tamam da
çok
oradan ne
güzel
anlatayım
bir
abi?
ne güzel bir anım, çok güzel bir
Abi
anım
ilgine
vardı.
Girgin'e getirdiğin çayları anlat işte.
Ya
Ha.
şeyden girerim abi ben. Arkadaşlar bana verdiği kitaptan girerim. Çok can sıkıcı yerlere gideriz boş verin şimdi. Yaparız onu yaparız. Yeri geldi mi yapacağız.
Ona gerek yok şimdi.
Haydi. Kim giriyor? Fırat. Bence güzel giriş yapabilirsin.
Evet Fırat.
Yok abi ya. Stajyerlik zor zanaat.
Ahmet Ahmet girsin o zaman ya.
Hadi Ahmet ya. Aç programı.
Ben daha stajyerim abi.
Tamam çok güzel bir açılış işte.
Evet bence başladık. Şu an yayındayız.
Evet resmen yayındayız.
Ama bak içerisinde bir sürü isyan şey barındıran bir cümleydi. Ben stajyerim.
Değil mi? Bir pasif yani. Agresiflik gördüm ben.
Aynen. Ama yani evet. Bir sürü şey ifade etti. Ben anladım ama hepimiz bir gün stajyerdik yani.
Ben hiç olmadım.
Harbi mi lan?
Evet ben hiç stajyerlik yapmadım. Uğur da yapmamıştır ya.
Anlayamazsın verdik köpürtmesini.
Ben de yapmadım ya. Ama yani aşırı juniorlık yaptım. Yeterli bence. Aynı his.
Hayır abi bence farklı stajyerlik.
Yok ya. Bilmiyorum o zaman farkını bilmiyorum ya. Stajyerim de olmadı bu arada.
Mesela Ahmet stajyerin bir günü nasıl abi?
Abi stajyerin bir gün nasıl? Çok güzel. Bir kere şey var abi. O sabah 8.30'da gidiyorsun. O banko yani. Ondan kaçış yok. Ondan sonra bir işi anlamaya çalışıyorsun. Bir etrafı bir kokluyorsun. Bunlar ne yapıyor? Bir gidiyorsun böyle. Onlar sana değişik gözle bakıyor. Sen onlara bir değişik gözle bakıyorsun. Sonra işte öğlen 12 gibi yemek var abi. Onun dakikalarını saymaya başlıyorsun bir zaman sonra. Saat 10'dan sonra vakit geçmiyor. Başka ne diyebilirim? Sonra yemeğe gidiyorsun. Orada ufak bir şey oluyor. Bağlantı oluyor. Aramızda bir muhabbet geçiyor. Sonra çok hızlı bir şekilde saat 1.30 oluyor. Tekrardan akşam şey bitişe kadar sayıyorsun yani öyle söyleyeyim.
Yani bayağı eğleniyorsun diye anladım ben.
Ya tabii şu an bu şu dönem ben yaptığım stajyer, yani staj dönemi daha eğlenceli geçiyor en azından. Daha çok böyle yaş olarak yakın olduğum insanlarla çalışıyorum. Bu dönemden memnunum öyle söyleyeyim. Eski stajlarım biraz kötü geçti.
Peki hemen bir soru sorayım ben ya. En son ne öğrendin?
En son bugün SQL'de sorgu yazıyordum. İki tane database arasında veri aktarımı yapıyorduk en son. Entegrasyon diyebilirim. İki farklı database arasında.
Bayağı faydalı bir şey öğrenmişsin yani.
Tabii son, ya bu stajım faydalı geçiyor. Öyle söyleyeyim ya. Benim ekstradan bir ilgi gösteriyorlar. Son stajım olduğu için olabilir. Yani ben de yeni mezun olmak üzereyim. Ekstradan bir ilgi var.
Süper. Peki şeyi de söyleyeyim o zaman. Farklı yerlerde mi staj yapıyorsun mesela? Farklı yerlerin yaklaşımları sana farklı mı oldu?
Abi şöyle bir şey. Profesyonel anlamda iki tane staj yaptım. Birini şey olarak yaptım. Açıklamaz biraz kötü ama kolpa staj yap diyorlar ya. Birini öyle yaptım. Üç tane zorunlu stajım vardı. İlkini yaptığım ilk stajı şeyde yaptım. Kurumsal bir firmada yaptım. Tamamıyla faydasız bir süreçti. Bunda
bir dakika. Neden faydasızdı abi?
İş vermediler. Artı zaten herkes yani kurumsal gömmek gibi olacak biraz ama kendi işine odaklanıp sağına sonuna bakmıyor. Yani çalışanlar bile kendi aralarında iletişim kurmuyorlar. Hı. Hani bizi hani adam yerine koymamak diye bir şey var ya sadece bize uzaktan bakıyorlar bunlar kim diye. Sonra sürede olunca gidiyorsun zaten.
Bayağı askerlik gibi yani.
Abi askerlik gibi ve vakit geçmiyor. Sevmediğin bir yerdesin. Sevmediğin yerde askerlikten ziyade hapse dönüyor yani öyle söyleyeyim.
Soliter oyna.
Soliter var işte YouTube var yani YouTube sağ olsun. Hani top trendde olan her şeyi baştan sonra bir 10 kere dönüyorsun.
Yani, bu kadar sert olduğunu bilmiyordum ya.
İş vermemeleri çok kötüymüş ya. Bence en kötü olay o yani. İş.
Abi. Tabii böyle bir sıkıntı var.
Yani bildiğin zamanın boşa akıyor ve gidiyor yani.
Yani sen ne yapabilirsen, işte, ne katabilirsen, kendine ne katabilirsen, orada Google'ın sana faydası ne olursa o yani o kadar. Başka da bir şey yok.
Ya orada biraz ama kendi hani araştırma hevesinin de hani madem böyle bir boş zamanım var yani YouTube üstünde harcamaktansa top trend topikleri izlemektense ne bileyim daha faydalı şeyler de yapılabilir yani.
Yani evet. Kendi.
Ama şimdi sorun şu abi. Mesela sen firmada, bunu biz Ahmet'le aslında bir dönem biraz tartıştık. Firmada çalışıyorsun mesela, stajyer olarak gitmişsin. O firmada yaptığın şeyler, eğer sözleşmede imzaladıysan, o firmanın hakkı oluyor.
Tabii.
Yani öyle bir sıkıntı da var yani. Hani ben kendi startup'ımı kurayım desen kuramazsın.
Yok abi, öyle dev bir şeyden bahsetmiyorum da, atıyorum ya, kitap okursun yani, anlatabiliyor muyum?
O göze batar abi.
Sunum izlersin. Ne bileyim yani. Abi adamlar sallamıyorsa sen de sallamazsın yani. Hiç yapmadım tabii, bilmiyorum nasıl bir ortam falan da. O ayrı bir şey.
Bu arada ben şeye bayıldım. 8.30'da oraya gidiyorsun dedi ya, ondan kaçamıyorsun dedi.
Abi kaçanlar var mı ya? Allah Allah.
Aa, yani hayatının bundan sonrası öyle geçecek Ahmet.
Yani ben şöyle düşünüyorum, biz şirkette de şu şekilde uyguluyoruz. Hani stajyere davranma biçimin, hani bir junior developer'a nasıl davranıyorsan aslında stajyere de sanki öyle davranman gerekiyor. Benim hani biz iki tane stajyer aldık çok yakın zamanda, şu an 2 senede bir proje yaptırıyoruz. Sadece ben şeyi sormak istiyorum, sizin de fikrinizi almak istiyorum bir konuda. Yani mesela şimdi şirkette çalışanlar var. Şirkette çalışanların belli yerlere aksesleri var. İşte Live Database'e aksesi var. Amazon'da belli yerlere aksesi var. İşte deployment yapabiliyor. CI tool'una aksesi var filan. Hani stajyere ben hakikaten junior muamelesi yapılması gerektiğini, işte junior developer hangi notebook alınıyorsa ondan alınmasını, işte hangi proje yapılacaksa o akseslerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela burada gene insan bir tedirgin oluyor. Şimdi stajyer seninle 8 hafta filan çalışacak, hani atıyorum. Hani buna live, bir de machine learning mesela stajyerimiz var. İlk onu düşünmüştük. Hani şu an bütün aksesleri verdik de. Hani nasıl acaba bu diğer şirketler bunu nasıl handle diyor? Bir anda hani çocuğun aslında verimli bir şekilde staj geçirebilmesi için yapması gereken bütün database'e erişmesi. Mesela bunu nasıl handle ediyorsunuz siz kendi şirketlerinizde?
Ben direkt soruna cevap vermeyeyim de şeyi söyleyeyim. Ben de senin gibi düşünüyorum. Junior'lara nasıl hani davranıyorsan veya hangi imkanları veriyorsan aynı imkanları vermek durumundasın. Biz abi stajyer alırken genelde şöyle davranıyoruz. Yani şöyle bir düşünceyle alıyoruz o stajyeri. Bu insana biz stajı bittiği zaman iş teklif edeceğiz. Bu şekilde davranıyoruz ve hani ona göre hani muamele gösteriyoruz. Ona göre ekipman alınıyor. Yani bir farkı olmuyor. Data hani erişim noktasında da bence o senin infrastructure'ının olgunluğuyla alakalı ya. Sonuçta hani çok kritik datan varsa işe aldın, senior bir adama da ilk günden vermezsin yani o aksesi. Anlatabiliyor muyum? O biraz zaman işi, şirketin kültürünün meselesi bence yani. Net bir cevabım yok buna o yüzden.
Ben bir şey soracağım. Peki siz stajyerlerle sözleşme yapıyor musunuz? Çünkü junior bir adam alırken mecbur bir iş sözleşmesi yapıyorsun ve bu junior adamın uyacağı kurallar belli. Yapacağı bir harekette başına neler geleceği belli. Sonuçta bir davayla karşılaşacak. Ama stajyerle genelde benim gördüğüm kadarıyla çok da bir sözleşme yapılmıyor. Sadece SSK girişi yapılıyor Türkiye'de. Şimdi sözleşme olmayan bir adama yetkileri vermek bana biraz riskli geliyor. Yani evet, donanım konusunda haklısınız. Normal bir developer hangi donanıma sahipse o da sahip olmalı. Ama database access'ini açmak benim içim çok rahatlatmıyor açıkçası.
Yani aslında biz aynı normal çalışan sözleşmesi de imzalatıyoruz. Yani SGK girişi falan da yapılıyor. Normal askeri ücret üzerinden galiba Türkiye'de kanunlar öyle bir şey maaş da veriliyor. Aslında normal çalışan gibi davranıyorsun sadece kısa vadeli. Ve evet, umudun o seni severse, sen onu seversen hani part time olarak hani okul bitene kadar çalışması sonra full time'a geçmesi şeklinde oluyor. Yani seçerken herhalde bu güven ilişkisini, ya sonuçta Uğur'un dediği doğru abi. Senior aldığın adam da yani bir şeyler yapabilir bir noktada. Sanırım güvenmek gerekiyor ve infrastructure'ını da tabii ona göre şekillendirmen gerekiyor.
Neye göre? Stajyere göre. Ya,
stajyere göre değil de hani şey işte least privilege access diye hani bir şey var ya, hani böyle kime, herkese admin veya power user yetkileri verme de neye ihtiyacı varsa o yetkileri ver. Hani altyapının da ona uygun olması gerekiyor bir anlamda. Çünkü ekip kalabalıklaştıkça yani herkesin her şeye aksesi varsa zaten yani risk altındasın.
Kastettiğim evet. O. Ama şey de var yani aslında artık böyle bütün infrastructure'ını kodda tutuyorsan yani cloud'da çalışıyorsan falan artık böyle şeylere de ihtiyacın yok yani bu akseslere. Baktığın zaman.
Şu IAM user olayını mı diyorsun mesela Amazon'daki?
Yok yani onlara da ihtiyacın yok. Aslında sen şey yapıyorsun ya hani mesela kodun merge oluyor, otomatik her şey deploy oluyor falan. Hani
hayır, yok kod olayını demiyorum da mesela adamı data science stajyeri olarak aldık. Yani bu adamın en temel bir şekilde atıyorum bir recommendation engine falan yazacak. En temel bir şekilde bütün dataya ulaşması gerekiyor. Yani bir süre test database'iyle de versen eninde sonunda canlı database'e ulaşmasını sağlaman gerekiyor bir noktada. Yani aslında benim kastettiğim oydu. Yoksa kod konusunda haklısın.
Abi peki endişen o database'e bir şey yapması mı yoksa datayı alıp başka bir yere taşıması mı?
Yok zaten. Yani
çok spesifik bir soru oldu ama.
Yok zaten read-only access veriyorsun sonuçta. O da onu istiyor. Mesela stajyer de abi ben uçururum sık şey olmasın read-only access alayım.
Kimseye vermemesin herhalde write access'in değil mi database'in?
Ben... Aynen ama şey tabii sonuçta şirketin intellectual properties yani yılların datası var. Yani bir tedirgin oluyorsun nasıl anlatabildiğimi daha bilmiyorum.
Bir fark yok aslında ya sanki stajyerle normal çalışan arasında. Yani stajyeri sadece atıyorum 8 hafta çalışacak diye en başta bir o şeyle alıyorsun adamı işe. Diğer adamı da atıyorum uzun süre çalışacak diye alıyorsun adam. Dataları alıp kaçabilme ihtimali her zaman var yani. Bu tamam bence stajyer olmasıyla ya da işte senior olmasıyla alakalı değil de kişilikle alakalı bir şey ve işimiz gereği sanki biraz mecbur ona güvenmek gerekiyor gibi.
Ama zaten sözleşme
ki yapıyorsun. Onda zaten evet sözleşmeyle o şeyi koruma altına alman gerekiyor her türlü. Stajyerle çalıştırıyorsan sözleşme imzalamamız lazım.
Sözleşme tamam da yani sızsa kimden sızdığını da bulamazsın abi sözleşmene kalmış.
Tabii canım öyle de.
Ama işte o zaman da şeylerin olması lazım. Auditlerin olması lazım değil mi? Yani kimin ne data çektiğini biliyor olman lazım.
Aynen abi. Infrastructure olarak hani hazır olmak gerekiyor derken aslında bunu kastediyorum.
Evet. Bu arada Kolombiya ikinci penaltıyı kaçırdı.
Abi şu an keyfimin içine ettin ya.
Ara mı versek bir dakika ya ne oluyor ya?
Yayın geç geliyor. Vay ya niye ya?
Özür dilerim.
Ben bir TRT'yi açayım da. Ama ikinci penaltıyı kaçırırsa bitmiştir abi o iş.
Vallahi şu anda şimdi eğer İngiltere atarsa çıkıyor İngiltere. Burada çılıklar şu anda. Neyse dönelim ya. Konumuza geri.
Tekrar ben ana konuya döneyim.
Tamam dönelim.
Bizde nasıl işliyor ben onu söyleyeyim en azından. Bizde de mesela direkt bir şey yapmıyoruz. İşte atıyorum X projesinde görev almıyor da stajyerler için ayrı bir bölüm var bizim şirkette. İşte belirli dönem uzun staj yapacak olan arkadaşlar geliyor oraya ve onların bir projeleri oluyor. O proje üzerinde çalışıyorlar. O projelerde işte şirketin içerisindeki kişilerin işte önerdiği bazı projeler oluyor ve onu yapmaya çalışıyor arkadaşlar. İşte bayağı böyle hani ciddi şekilde işte başlarında bir tane mentor var. O mentor eşliğinde yapıyorlar. Bayağı da güzel işler çıkarıyorlar ve o staj süresi sonunda da işte belli kişileri yine işte kadroya alıp oradan projeleri dağıtma gibi bir yöntem izleniyor bizim firmada. Hani gördüğüm kadarıyla stajyerler de gayet memnun. Şirket için de bence gayet verimli olduğunu düşünüyorum. Çünkü adamı hani 6 ay boyunca hem ne yaptığını görebiliyorsun. Uzun staj yapanlar için diyorum. İşte hem de o adam işte işe girdiği zaman ne tür projelerle çalışabilir vesaire görebiliyorsun. Ya da işe alıp almayacağına o sürede karar verebiliyorsun. Hem işe alım süreci için güzel bir şey hem de staj yapan arkadaşlar için de bence gayet verimli olduğunu düşünüyorum bu yöntemin.
Sen bunları söylerken İngiltere'de çıktı bu arada.
Oo.
Tarihe not düşebilirsin.
İngiltere ilerleyemez abi.
İsveç'in rakibi oldu abi. Nasıl ilerleyemez ya?
Abi İngiltere'nin önü açık bundan sonra.
God Fiction derbisi.
İkisi de top oynamıyor ya.
Ama Uğur'un bir futbol geçmişi var sonuçta. Fanatik bir geçmişi var duyduğumuz kadarıyla.
Futbol geçmiş adam sanki oynadı.
Yani statlardan çıkmıyormuş.
Mahalle arasında bir geçmişimiz var tabii statlarda da vardı bir zamanlar.
Kokoreç yiyip maça gidiyordu işte.
Tabii lan ne olacak işte. Kokoreç bir amaç midye.
Buradan Fenerbahçeli olduğunu anlıyoruz.
Bu arada nasıl anladım bilmiyorum.
Ahmet. Ben Beşiktaş anlamıştım ama neyse.
Arkadaş Ahmet burada mı? Ha buradaymış. Pardon. Yanlışlıkla ortaya
stajyer olunca işte. Gelince
ortaya almış.
Peki şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu düşünürsek hani birçok yazılımcı ülkeden ayrılıyor. İşte üniversitelerde herkes şeyden şikayetçi. İyi bir eğitim alınamadığından şikayetçi. O ayrı bir herhalde tartışma konusu. Bilmiyorum bugün değinir miyiz ona ama beklenenler ve gerçeklerle ilgili. Şimdi aslında bu durumda stajyerler birazcık şey oluyor değil mi? Önemli oluyorlar.
Evet. Bence kesinlikle önemli ya. Zaten çünkü senior developer bulmak şu anda çok zor Türkiye piyasasında. O yüzden böyle şeyleri bulmak, şey böyle genius dediğimiz arkadaşları bulmak için böyle bence inanılmaz bir fırsat diye düşünüyorum ben ya. Stajyerlik müessesesi.
Öyle abi, iki taraf için de bence çok iyi bir fırsat yani. Sadece bunu iyi değerlendirmek lazım. Bunu iyi değerlendiremeyen firmanın bence kabahati yani bunu iyi değerlendirememek. Ya da öylesine iş olsun diye alıyor stajyeri yani. Hiç öyle bir niyeti ihtiyacı yokken sadece evet, iş olsun diye alıyor. Ona da diyebileceğim bir şey yok yani, ne diyeyim.
Aynen öyle. Ben o şekilde yapmıştım. Bir ay boyunca hiçbir şey yapmadan gidip gelmiştim sadece stajyerine.
Ben bu noktada Ahmet'e bir şey sormak istiyorum. Hani çok yakın zamanda bayağı yoğun bir stajyer arayışına girdik falan, üniversitelere gittik falan. Hani benim aldığım izlenim, bir junior developer'ın gireceği şirketten beklentileriyle bir stajyerin gireceği, daha doğrusu yani üniversite öğrencisinin beklentileri birazcık farklı oluyor. Ben bu noktada Ahmet'e sormak istiyorum. Mesela bir staj görüşmesi mutlaka yapmışsındır, başka firmalarla da yapmışsındır. Nelere dikkat ediyorsun? Senin için nasıl önemli noktalar var bir şirkete girerken? Yani sosyal ortamına mı bakıyorsun, kendini geliştirme şeylerine de mi bakıyorsun? Nedir seni etkileyen bir firmada?
Şöyle bir şey, son stajımda şöyle bir şey niyetiyle girdim. Bir iş hayat simülasyonu görmek istiyordum aslında. Kafamdaki net durum buydu. Yani şöyle bir şey, tamamıyla işin hamurunda olan insanların yanında olmak istiyordum. Hani nasip oldu, öyle söyleyeyim. Şu anda tamamıyla 3 tane web developer var ve sürekli beni eğiten 3 tane web developer var. Hani benim tek isteğim gerçekten bir iş hayatına şu an girmek üzereyim çünkü çok yakın bir aşamadayım. Hani o aşamada gerçek tezgah göreyim. Tezgah da beni bir göstersin en azından. Bir simülasyonu yaşayayım. Ondan sonra yoluma karar vereyim derdindeydim. Benim en büyük kaygım oydu. Yani insanlar şeye bakarlar, rahatlığa bakarlar genelde ama benim en büyük kaygım işte dediğim gibi güzel bir staj dönemi geçirmekti. Şu an 3. haftamda ve güzel bir staj dönemindeyim. Öyle ifade edeyim.
Bence güzel hedeflermiş. Yani dediğin gibi yani benim gözlemim, insanlar hani birazcık daha sosyal ortama şeye de bakıyorlar artık. Şirketin rahatlığı ve sağladığı imkanları falan da bakıyorlar. Aslında sanki birazcık da buna da bakılması gerekiyor. Birazcık değil, sanki buna bakılması gerekiyor gibi ama ben yaşlanmış da olabilirim.
Peki. Şimdi mesela ben okulda bilgisayar mühendisliğini kazandım. Gittim 4 sene okudum, geldim. Artık böyle zorunlu stajlarım var. Önce şey var herhalde, bir yazılım stajı var değil mi? Birkaç farklı çeşit staj var sanırım bilgisayar mühendisliğinde. Neler var Ahmet?
Abi benim bilgisayar mühendisi değildi de benim bilişim sistemleri mühendisiydi. Mühendisliği stajıydı. Bir ofis stajım vardı, bir de yazılım stajım vardı. Biraz da bilişim sistemleri olmuş, muhasebe ve işletme derslerim vardı. Yani benim için böyle ama bilgisayar mühendisi tamamıyla yazılım stajı yapıyor, öyle söyleyeyim.
Eskiden sistemci yazılımcı tartışması vardı. Öyle şeyler vardı ama tamamen artık yazılıma mı döndü bilgisayar mühendisliği?
Abi şu an öyle görünüyor. Yani çok şeye bakılmıyor artık. Tanımına çok bakılmıyor stajın.
Abi galiba DevOps dünyası biraz o sistemci olayını ortadan kaldırdı ya. Biraz onunla alakalı. Fırat?
Ya ben hatırlıyorum aslında. Ben kaç işte 6-7 sene önce staj ararken bayağı sistemci için, yani sistemci olarak staj bulmak mantıklıydı. Hatta insanlar böyle sistem stajı yapıp defter de veriyordu. Ben hatta bir yerle görüşmüştüm. İşte adam biz bilgisayar mühendisiyiz ama biz de boş değiliz falan demişti. Orada bir dedim ki ben buraya gitmeyeyim. Sonra da zaten ilginin stajı olduk. Stajyeri olduk işte. Neyse.
Kötü mü oldu lan? Delegate öğrettik.
Delegate'i hayatımızda nerede kullandık Deniz? Yani bana verdiğin kitaplar falan çok başarılı kitaplardı. Sonra geri almasaydın iyiydi ama. Kitap verdim oğlum. Sen
abi o kitap imzalıymış ama yani.
İmzalıydı.
Aynen. Yok, geri alınır o.
Tabii
imzalısını bulmak çok zor ya.
Konuya girdim.
Yani adam ama bir noktada imzalı sahibi olduğu kitabın chapter'ı neyse tamam hadi.
Ben gurur duyuyorum yaptıklarımla, yanlışlarımla, doğrularımla arkadaşlar. O yüzden konuya dönüyorum şu an. Öncelikle bu şeye katılmıyorum ben. Sistemciler birinin hani bittiğiyle ilgili bir şey. Hani tam konumuz değil ama ya aslında sistemcilik işte bu NAT'larmış, firewall'lar, bilmemler bunlar bitmedi ki, sadece cloud'a taşındı ve ya benim dikkat ettiğim konu aslında yazılımcılar da çok böyle bilinçli tüketici değil bu konuda hani. Hani sanki hakikaten belli bir büyüklüğe geldikten sonra birazcık daha bu konulardan anlayan sistemci gerekiyor gibi, ama zaten Amazon, Azure falan da buna noktaya kaydı. Kendileri de sertifikasyon programları var sistem network uzmanları ile ilgili. Hani belki network işi bitmiş olabilir birazcık. Hani onu cloud handle diyor ama hani hakikaten bir infrastructure kuracaksan belli bir noktadan sonra sanki birazcık bu işlerden anlayan birinin bu konuyu yönetmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Bence sistemci hani olayı tamamen bitmedi ama sistemcinin biraz daha evrilerek bir kod yazabilen sistemciye dönüşmesi lazım artık diye düşünüyorum. Çünkü artık infrastructure'ı gidip elle şey yapmıyorsun yani, hani cloud kullanıyorsun okey, ama cloud'da da gidip işte o arayüzden gidip işte firewall'u ayağa kaldırayım, işte şuraya VM oluşturayım falan, artık diğer sistemcilerin sayısı giderek azalacağını düşünüyorum. Yani onun yerine direkt İşte bir repository'de işte bir infrastructure'ın kodunda bir değişiklik yaparak o firewall'da istediğin değişikliği yapabiliyor olman lazım işte ayarlarında vesaire. O yüzden biraz sistemcilerin de artık hani kod bilen, artı en azından koddan kalsın, en azından bazı script'leri yazabilen sistemcilere evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta evriliyor diye düşünüyorum.
Sanki iki çeşit, şimdi iki tane bence şey var abi orada. Bir firmanın IT departmanı var. Bir de yazılım ekiplerini destekleyen teknoloji tarafları var. Infrastructure ekipleri var aslında belki de. Şimdi o infrastructure ekipleri şeyler kullanıyorlar işte. Chef kullanıyor, ne bileyim Ansible kullanıyor falan. Öyle farklı artık şeylerle, otomasyonlarla bunları üretiyor. Biraz daha DevOps'i işler yapıyorlar. Ama IT'ciler de yani onlar da değişmiş yani. Bizim sonuçta hala kullandığım bir bilgisayar var ve o bilgisayarın haliyle belli kurulumlar yapılması gerekiyor. Sonuçta hiçbir şey olmasa işletim sisteminin falan bir kurulması gerekiyor ama artık onlar da eskisi gibi böyle CD, elinde CD ile gezmiyorlar yani. Onlar da bayağı şeylerle, otomasyonlarla yapıyorlarmış her şeyi. Yani katılıyorum özetle Barış.
Teşekkür ederim.
Rica ederim.
Abi o zaman stajyere geri dönelim mi ya abi? Yani bu insanların abi kariyer yolu merdivenin nasıl oluyor? Nasıl olacak? Yani diyelim yaptın stajı Mert, işte 4 yıl okudun abi, stajın geldi. İşte yazılım stajı yaptın ya da yapıyorsun. Bu beklentin ne olmalı abi bu staja başlarken? Yani o şirketle mesela ileride çalışacağını mı öngörmelisin? Yoksa ne bileyim, o şirket sana bir yol mu sunmalı ya da sana bir elinden mi tutmalı, koçluk mu yapmalı, ne yapmalı yani? Ya da sen o şirketi veya oradaki insanlardan ne talep etmelisin ki başarılı olabilesin? Böyle sorayım. İlk Ahmet'e sorayım, sonra herkese sorayım.
Abi şöyle yani yol gösterici olma konusunda çok fazla bir durum olmuyor staj pozisyonunda, ama hani gününün kısıtlı olması gerçekten, hani sen de adapte olamadan o iş bitmiş oluyor. Maksimum 40 gün dediğiniz gibi staj. Yani stajdan beklendiğimiz gibi, ben az önce simülasyondan bahsetmiştim. Hani orada bir şey görüyorsun. Orada sadece bir kısmı görebiliyorsun. Hani sen eğer belli bir arayış için olmazsan seni belki de o kalıba girmek zorunda oluyorsun. Bildiğin tek kalıba olduğu için hani o kalıba girmek zorunda kalıyorsun. Ondan bahsedeyim. Başka söyleyebileceğim, yani öyle farklı kalıplar denemek lazım. Biz startuplarla uğraşıyoruz, farklı projelerle uğraşıyoruz. Hani şu anda staja bağımlı kalırsan sonun biraz staja doğru gidiyor. Hani orada çalışmaya doğru gidiyor. Sonun oraya gidiyor. Ama sen güzel bir yol kendin çizebiliyorsan o staja da çok bağımlı kalmıyorsun. Öyle söyleyeyim.
Anladım. Ya bence çok kısa bir şey ekleyeyim buna. Bence stajyerlere abi maaş ödenmesi çok mantıklı. Çünkü stajyere maaş ödediğin zaman o adama iş vermek durumunda hissediyorsun. Çünkü şirketin ödeneklerini, bütçesini harcadığın için o adamı öyle boş boş oturtmak istemeyeceksindir. Buna uygun da bir plan yapman falan gerekecektir yani. Hani bence böyle olması her iki taraf açısından da daha mantıklı diye böyle ortaya bir şey atayım.
Bence abi stajyerin biraz yırtık olması lazım. Yani şey yapması lazım, böyle sorumluluk istemesi lazım. Tabii sonuçta firma, şimdi Ahmet'in o ilk bahsettiği kurumsal Hani böyle pis kokan, rutubet kokulu firmalarsa yapacak bir şey yok belki ama yani stajyerin istekli olması ve sürekli şey yapması, sorumluluk almaya çalışması lazım. Meraklı olması lazım. Genelde yazılım sektöründe bence eğer şeysen, çok meraklıysan bir şekilde birilerinin ilgisini çekersin diye düşünüyorum. Yani oradaki amaç birazcık daha şey olmalı. Yani o aslında belki de çok iyi bir fırsat. Çünkü birçok insanın girmek için uğraştığı bir firmaya sen stajyer olarak turba atı gibi giriyorsun içeriye. Yani orada etkileyici bir şeyler yaparsan bence başarılı olabilirsin. Mesela bizim bir şey vardı Ericsson'da. Belki Fırat hatırlar. Bir arkadaş vardı, Cambridge'de okuyordu. O da biraz fazlaydı bize de gerçi. Stajyer olarak çocuğun kariyeri benden daha iyiydi yani o zaman. Şimdi biz onunla şeyde karşılaştık. Burada Londra'da karşılaştık. Şeyde metroda. Geçenlerde şeyde çalışıyormuş. TransferWise'de çalışıyormuş. Orada çalışmaya başlamış. Junior developer olarak. Ama mesela o çocuk çok iyiydi yani. Bir toplantıda garip bir şekilde Microsoft'la aramızda bir tartışma vardı. Bir şey çözmeye çalışıyorduk. Bayağı bildiğin inisiyatif aldı. Araya girdi. Microsoft'un canını okudu. Sonra kapattık yani konuşmayı. Çok iyiydi o. Çok hoşuma gitti yani.
Güzelmiş abi. Yani ama işte herkes öyle olamıyor abi. Belki nice cevherler, nice yiğitler öyle hiç olup gidiyorlar yani. İlla tamam yırtık olacak biraz ama hani şirkette onu sağlayamıyorsa hani öyle bir ortamı. Bilmiyorum ya, ben mutual olduğunu düşünüyorum yani bunun. Atıyorum hani dediğin gibi herkesin girmeye çalışıp da giremediği ama senin stajyer olarak girdiğin bir firmada zaten herkes girmeye çalışıyorsa o firmaya, o firmanın belli bir kültürü vardır zaten değil mi? Yani o işte ne bileyim düşüncelere değer veriyordur. İşte junior da olsa stajyer de olsa düşünceleri dinleniyordur vesaire. Ama sen gidip Ahmet'in dediği gibi kurumsal bir yere girmek durumunda kaldıysan hani o zaman abi zaten hayattan tiksinip çıkıyorsun yani. O beyaz floresanların altında günde 8 saat oturup sonra eyvallah deyip çıkıyorsun. Dur herhalde ben yapmadım stajyerlik, o yüzden bilmiyorum yani, tamamen düşün şey yani, farazi konuşuyor olabilirim. Yapan arkadaşlar daha iyi anlatabilir belki.
Ya benim tamamen şahsi görüşüm ve kendi kariyer haritamı şekillendirmemle alakalı bir görüşüm var. Hani bence ya bir junior'a da aynı tavsiye verebilirim ama bir stajyersen, hani benim tam biraz kurumsal firma alerjim var, biraz taraflı bakıyor olabilirim ama sanki başlaman gereken yer startuplar, yazılım evleri gibi geliyor. Hani böyle çok fazla teknolojinin hızlı bir şekilde döndüğü, çok fazla şeyi konsantre bir şekilde öğrenebileceğin yerler olması gerekiyor gibi geliyor. İlk gitmen gereken yerler. Hani kendini daha hızlı geliştirebileceğin, kolay öğrenebileceğin. Ya bir de tabii ki Ahmet de dedi ki birazcık kendinde bitiyor. Yani kimse sana bir şeyler veremez sen almak istemedikten sonra.
Evet doğru. Ona katılıyorum abi. Yani gerçekten ya yazılım işi biraz öyle ya sanki değil mi? Gerçekten kovalaman lazım, araştırman lazım, merak etmen lazım, karışman lazım. Yani başka türlü ilerlemek çok zor.
Öyle abi. Yani, heyecan işi biraz ya. İlk başlarda en azından.
Yani şöyle bir durum da var. Benim gözlemlediğim üniversite öğrencileri hani bu konuda otoriteymiş gibi konuşmak istemem ama yani staj zamanına kadar adam hani tamam bir yandan da haklar. Derslerimiz var. Hocalar çok ödev veriyor. Laboratuvar var. Hani bir şeylerle ilgilenmemiz lazım. Kendime vakit ayıramıyorum. Yani üniversite ortamı ama sanki yazılım üzerinde birazcık özel vaktinden ayırman gerekiyor sanki bir şeyleri öğrenmek için gibi. Hani bu hırs birazcık az var gibi gözlemliyorum ben ama insanlara da haksızlık etmek istemiyorum abi. Sonuçta üniversiteye gelmişsin. Gençsin, bir sürü yapacak, ilgini çekecek şey de var. Bir yandan okul dersleri falan da var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim.
Ben şimdi buradan bir tartışmaya açık bir öneride bulunayım mı üniversite öğrencilerine? Bence okul önemli değil arkadaşlar. Okulda yani çok başarılı olmanın yazılım sektöründe size çok büyük bir artısı olmayacaktır diye benim şahsi tecrübem, ama bilmiyorum mesela sizler ne düşünüyorsunuz orada ama.
Hemen antisiyle gelebilirim.
Hadi gel.
Bizim bölüm üçüncüsü arkadaş doktora için Amerika'dan burs aldı ama sadece bölüm üçüncüsü olduğu için burs alabildi. Sonra Amerika'ya yerleşti. Doktora yaparken orada bir otomotiv firmasının, yok otomotiv değil, öncelikle bir ses sistemleri firmasında iş buldu. Şimdi bir otomotiv firmasında iş, daha üst bir pozisyonda iş buldu ve hayatını orada kurdu. Orada evlendi. Okul üçüncüsü olmasaydı evet bunların hepsini tekrar yapabilirdi ama bence çok daha vakit kaybedebilirdi. Yani yıllar sonra olurdu bu. Dediğinden farklı bir.
Abi şöyle bir durum var. Mesela ben mühendislik fakültesi mezunuyum. Bize gerçekten mühendislik eğitimi verilmedi diyebilirim. Bunun altını çizerek söylüyorum. Gerçekten iyi bir mühendis nedir? Mühendislik nedir? Hani şu an bir tanımını yapamam ben belki de. İyi bir mühendisin vasıfları nedir? Mühendis nasıl davranmalıdır? Yani neleri bilmelidir, neleri bilmemelidir, neler kaçınmalıdır? Hani bunun eğitimi bize verilmedi. Biz sadece işte temel matematik, hani bilmem ben çok fazla gitmedim okula ama hani hep böyle yüzeysel şeylere gösterildi, geçildi yani. Eski hiçbir şey katılmadı, öyle söyleyeyim. Ben çıktım, üniversiteden çıktım ama üniversite bana şunu kattı diyebileceğim neredeyse hiçbir şey yok yani.
Şöyle destekleyebilirim bunu. Sanırım Mert'in demek istediği orada okula hiç gerek yok değil. Tabii ki okuyup orada derece yapan adam da bir yerlere gelecek ama senin de bir yerlere gelmen için, bir şeyler yapabilmen için, bu sektörde var olman için okul must değil aslında. Çünkü evet. Baktığı zaman hakikaten piyasada bu adamları görüyoruz. Okullarla ilgili de Ahmet'e katılıyorum. Gerçekten böyle bir problem var. İşte Türkiye'de yazılım mühendisliğinden mezun olan, bilgisayar mühendisi değil yani spesifik 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca artık sadece yazılım üzerine dersler alan kişileri tanıyoruz, görüyoruz ve birazcık şaşırtıyor. Yani okullardaki eğitim hakkında biraz fikir veriyor. O üzücü.
Ya ben biraz abi kişiden kişiye değiştiğini düşünüyorum bunun ya. Yani tamamen hani okul belki standart seviyede bir şey veriyor ama herkesin onu özümseyişi farklı. Herkesin onun üstünde bir şey koyuşu farklı yani. Bence Mert'e katılmıyor değilim ama %100 de katılıyor değilim. Bence okul gene bir temel veriyor abi. Yani bir analitik düşünme temeli vermesi gerekiyor, verdiğini düşünüyorum. Onu eğer doğru şekilde alırsan onun üstüne zaten inşa edebilmeye başlıyorsun. Eğer o meranın işte ne bileyim heyecanın varsa vesaire. Ben böyle çalıştığına inanıyorum yani. Ve hani belki buradan şeye gider mi Mert bilmiyorum. Alaylı versus okullu tartışması döner mi bilmiyorum ama ben o noktada hani uzun yıllar geçtikten sonra sektörde çok bunun çok farkının olmadığını düşünüyorum. Çok fark yaratmıyor yani. Eğer çok spesifik olarak böyle computer science alanında falan çalışmıyorsan yani. Özellikle bizim gibi işte web alanında çalışıyorsan, ne bileyim, sıradan şeyler yapıyorsan çok ciddi farkları olmuyor yani.
Abi buna katılıyorum. Benim bir şey var. Aslında belki sen de tanırsın. Elşen Hoca'yı tanırsın belki Kocaeli Üniversitesi'nde. Fizik bölümünde.
İsmen biliyorum.
Mesela Elşen Hoca şey derdi. Yani üniversite kantinde öğrenilir. Yani ne öğreniyorsan kantinde öğrenirsin derdi. Yani belki üniversite, yani ben üniversiteye gitmeyin demiyorum tabii ki ama okulun o kadar da önemli olmadığını düşünüyorum. Yani üniversite bence çok harika bir hayat tecrübesi. Yani gerçekten çok farklı, insanı çok değiştiriyor. O ayrı bir konu ama okuldaki eğitimin şöyle bir problemi olduğunu gördüm ben yurt dışına çıktıktan sonra. Türkiye'deki eğitim sistemi bir şekilde insanların özgüvenini kırıyor. Yani nasıl bu oluyor, nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum ama Türkiye'de üniversitelerden mezun olan insanlar gerçekten ciddi bir özgüven problemi yaşıyorlar. Ve bu katlanarak devam edebiliyor bazı noktalarda. Eğer yanlış firmalarda, yanlış kişilerle çalışırlarsa, yani bu özgüvensizliğini suistimal eden kişilerle karşılaşmaya devam ederlerse bu ciddi bir probleme dönüşebiliyor bence kişilerde. Dolayısıyla demek istediğim şey aslında yani üniversite önemli gerçekten. Üniversiteden çok şey öğreniyorsun. Ama üniversitede başarılı olmak o kadar önemli mi? Yazılım sektörü için önemli değil. Belki inşaat mühendisliği farklıdır ya da makine mühendisliği farklıdır ama yazılım için bence o kadar değil diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Fırat?
Ya şöyle abi, aldığımız eğitimde hani aldığımız sanat dersler var. Ne bileyim, analysis of algorithm dersi aldık mesela. Şimdi bu mesela sorting algoritmalarını falan gördük. Ya bunlar çok değişen bilgiler değil ve bir sektörün içine girdikten sonra bunları öğrenmek var. Bir de okul içerisinde öğrenmek var. Yani probleme nasıl yaklaşacağını belirleyen algoritmalar aslında bunlar. Evet, daha sonra da öğrenebilirsin ki herkes zaten bir noktada bunları öğreniyor. Ama da bilerek gidiyorsun. Bunun bir artısının olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim, birkaç tane proje yaparak gidiyorsun herhangi bir yere. Herhangi bir yere iş için görüşmeye giderken. Yani bu noktada bilmiyorum. Evet, özgüven kırmayı ben de hem kendimde hem bazı arkadaşlarımda gördüm. Onun bir etkisi olabilir. Ama yine de okul bana bir şekilde öğrenmeyi öğretti.
kendi başıma bir şeyler çıkarmayı öğretti.
Evet abi, ama bu çok zaten okulun bence yapması gereken bu yani. Hani Mert'in dediği de o yüzden okulda başarı çok önemli değil. Hani veya derece çok önemli değil. Ama hani o sana okulun öğrettiği öğrenmeyi öğrenmek veya işte nasıl düşüneceğini öğretmek ya da bir probleme nasıl yaklaşacağını öğretmek, bence en önemlisi onu öğrenmeyi bilmek gerekiyor bana kalırsa.
Evet. Bir de Türkiye'de okullar, yani üniversiteler en azından hani iş hayatına yönelik eğitim vermiyor. Ki vermesi gerekiyor mu, o da tartışılır belki. Yani bu sebepten dolayı hani okulda öğrendiğim bilgiyi gelip pratikte uygulama imkanı çok olamayabiliyor. Bir de üniversitelerde artık dersi veren insanlar da iş hayatındaki teknolojileri çok yakından takip edemeyebiliyorlar. Akademik bilgilerinden dolayı belki de. O yüzden bence aralarında bir farklılık oluyor. Yani iş hayatıyla üniversitede öğrenilen şeyler arasında bir farklılık oluyor. Belki hani iş hayatı için farklı bir yol seçilmeli ya da hani dediğin gibi üniversite şart değil yani bir iş hayatında bir yere gelebilmek için, ama bence üniversite bir katalizör etkisi gibi bir şey yapabilirsen, hani biraz içinde öğrenme hevesi varsa onu açığa çıkarmanı sağlayabilir diye düşünüyorum.
Yani aslında şunu yapıyor. Kap teorim diye bir şey anlatıyor. Süper. Ama daha database bilmemiş, database görmemiş, bir sorgu atmamış kişiler, arkadaşlardan bahsediyoruz. Doğal olarak kap teorimini anlattığında adamın öncesinde bir deneyimlemediği için doğal olarak kap teorimini de anlamıyor. Sonra piyasaya çıktığında bu sefer ikisinin de bilmesi gerekirken kap teorimini teorik olarak duymuş, sınavda bir şekilde hasbelkader yazmış ve geçmiş ama database'i bilmeyen bir adam olarak çıkıyor. Bundansa sanki böyle önce bir database görmesi, öğrenmesi, oradaki problemleri yaşaması, ondan sonra kap teorimini anlatılması çok daha faydalı olacaktır görüşündeyim ben.
Ya ben yine aldığım dersten gideyim. Biz database dersi de aldık. Ya bize bir kurulu database insanı verdiler mi? Hatırlamıyorum. Vermediler. Bayağı teorik aldık. Relational bir database'de nasıl sorgulatılır onu yazdırdılar. Ama bunu işte x değildir y falan gibi böyle değil işaretleriyle falan yazdık. Sonra sektöre çıkınca evet gerçekten de buradan normal bir SQL query'si yazma arasındaki mesafe biraz uzundu. Sonra CAP teorimi de gösterdiler. Ama abi bir noktada bunları daha kolay birleştirdim bence ya. Yani çünkü hepsinden haberim vardı. Evet kullanmamıştım. Ama gördükten sonra ve duyduktan sonra ha okulda bunu duymuştum. Şurada şunu yapmıştım deyip birleştirmek çok daha kolay oldu deyip okulu biraz daha mı övsem?
Ya ben burada son bir şey diyeceğim, ondan sonra kapatalım bu mevzuyu. Bizi dövecekler çünkü artık, linç edecekler. Sanki şey gibi hissediyorum ben. Yani üniversitedeki şeyler, profesörler ya da işte doçentler ya da işte araştırma görevlileri piyasadan çok uzaktalar. Çok teorik çalışıyorlar. Sanki teorik çalışmak kolay geliyor gibi. Yani aslında şöyle düşünün. Ben eğer bir production'a bir şey çıkartmıyorsam yazdığım kodu yazmanın aslında bana çok bir şey yok, katkısı yok. Çünkü o öğrettiği şeyler aslında çok hızlı zaten öğrenilebilecek şeyler. Ama production'da bir şey yapmak ya da bir operasyonun arkasında yapmak ya da insanların kullandığı ürünler yapmak bambaşka bir tecrübe. Belki, tabii genellemek yanlış olur ama sanki bu üniversitedeki akademisyenlerin de biraz bu işin o tarafından bakmadıkları için birazcık böyle bir şimdi tepki çekecek bir şey söyleyeceğim. La La Land'de yaşıyorlar gibi geliyor bana.
Çok küçük bir şey ekleyeceğim. Ben de daha çok tepki alacağım senden ve seni unutturacağım ben.
Teşekkürler.
Bu şeye benziyor, rica ederim. Her şeyin 101'ini yazıp işte piyasada böyle tanınmış developerlar bunları yapıyorlar. Bloklarını yazıp bunlar üzerinden gerçekten prim mi diyeyim? gerçekten ağırlaştırabilirim bilmiyorum. Ya abi yani para. Her şey 101'ini evet yazıyor. Zaten insanların erişebileceği şeyler artık bunlar. Erişmesi gereken şeyler. Oradan o yoldan yürüyorlar. Ama adama baktığın zaman onu hiç production'da kullanmamış. Onu hiç deneyimlememiş. Çok bir değeri olmuyor bence onun.
Vallahi çok güzel söyledin Onur.
Abi şey bence bu ayrı program konusu olur bu arada. Yani üniversiteyle sektörün aynı potada eritilmesi. Hatta keşke bir akademisyen ile konuşsak mesela bunu. Çünkü şeyler var, teknoloji transfer ofisleri falan var artık üniversitelerde, belki biliyorsunuzdur. Üniversitede üretilen teknolojileri endüstriye implemente etmek için mesela böyle ofisler kuruluyor artık. Belki bunları falan tartışmak lazım. Bunlar güzel konular.
Evet, ama o zaman ben konuya geri döneyim. Şimdi şöyle bir toparlayayım. Şimdi staj dediğimiz zaman aslında bu bilgilerle, bu altyapıyla çıkıyorsun üniversiteden. Daha doğrusu çıkmıyorsun aslında, hala okuyorsun. Bir tarafta bunları görüyorsun. Ve stajın sana katmasını beklediğin en önemli şey, Ahmet'in de söylediği gibi, bir hayat şey nasıl oluyor? Ofis tecrübesi nasıl oluyor? Ne yapıyor bu adamlar? Gidiyorlar oraya, orada vakit geçiriyorlar. Nasıl çalışıyorlar? Okulda öğrendiğimiz herhangi bir şeyi orada kullanıyorlar mı gibi şeyleri görmek için aslında staja gidiyorsun. Fakat firmalarda buna değer vermeyince haliyle sektörde çok da güçlü olmayan, çok böyle kendisini hazırlayamamış junior developerlar oluyor. O developerların zaten toparlanabilir hale gelmesi nereden baksan 5 seneyi buluyor. Çünkü en basiti örneğin Türkiye'de unit test yazma ya da işte böyle otomasyon testleri yapma ya da infrastructure otomasyonla deploy etme vesaire gibi şeyleri ya da bir continuous integration pipeline olan firma sayısı çok azken, sen bu firmaların yani kötü örneklerine gittiğinde, okuldan çıktığında haliyle mecburen bunu gerçek ve bunu doğruymuş gibi düşünüyorsun. Eğer etrafına da bakmıyorsan o gömüldüğün kuyunun içerisinde kalıyorsun gibi geliyor bana.
Evet abi, o işte senin biraz ya hem şanssızlığın hem de belki iyi staj bulamaman veya iyi staj araştıramaman sonucu olan bir şey bana kalırsa. Ya ben şeyi sorayım, yani bizim bir tane stajyer alma durumumuz vardı. Sadece stajyer alacak bütçem vardı. O yüzden stajyer olarak alacaktık. Ama mesela başka bir iş yeri kaptı abi kızı. Ve tam zamanlı iş teklif ettiler. Ben abi bu insan için 4 haftalık, yani bir aylık şey yazdım. Mesela oturdum, onboarding planı yazdım. İşte ilk hafta bütün business logic'i anlatmaktan tut, işte Codebase'e entegre etmek, sonra build tool'larını göstermek, işte haftada bilmem kaç saat işte zorunlu pair programming yapmak. Yani biz bu insanı çünkü işe alırken stajyer olarak bile hani ona iş teklif edeceğimizi düşünerek başlıyoruz ve hani veya öyle başlamayı düşünüyorduk. Ve onun için biz de kendimizden yatırım yapıyoruz yani. Sonuçta o insan kendi zamanını veriyor. Az bir para alıyor. Yani endüstri standartının altında bir para alıyor. Sana 3 ay zamanını veriyor. Belki işte 3'te 1 maaş alıyor normal alması gerekenden. Ama sen de oradaki ekip olarak ona o niyetini, onu işe alma niyetini ve onu eğiteceğini göstermen gerekiyor bana kalırsa. O yüzden hani bu işler karşılıklı diyorum. Buradan yola çıkarak şunu sorabilirim. Olabilecek abi en iyi staj nasıl olabilir? Yani nasıl bir staj yapmalısın ki her şey mükemmel geçsin ve sektöre çok iyi bir başlangıç yap. Herkese gider. Ahmet başlasın.
Abi ben şu anda bulunduğum staj sürecinden çok memnunum. Ya ben biliyorum ekstradan çok şanslı pozisyona düştüm ama 3 tane gerçekten, yani şu an benim bulunduğum departmanda 3 kişi çalışıyorlar. 3 tane diyebilirim. Şöyle abi, sıfırdan kendi kullandıkları layer'ı anlatarak başladılar. Bir işçi almış gibi. Hani onlar da zaten aynı cümleyi kullanır. Siz burada bir işçi gibi artık. Hani geldiniz buraya, çalışan bir işçi olacaksınız burada belki de. Hani aynı şekilde aldılar. Bir sıfırdan eleman nasıl giriyor, neleri öğreniyorsa. Şu an o muameleyi yaptılar. Bizi de bir havaya sokmuş oldular en azından. Hani biz de tamam, bu stajdan sonra burada kalsak bile artık şey alışız yani. Hani alışacağız, bunu biliyoruz. Öyle söyleyeyim en azından. Bence ideali o. Hani çok ne beni, bizi biraz Google'a iterek, hani biraz takıldığımız yerde bizi elimizden tutarak güzel bir şey yaptılar bize. Güzel bir yol çizdiler ve o yol takip edersek, o hakkını verirsek gerçekten, ama onların verdiği emeğin karşılığını biz de ekstradan verebilirsek stajda güzel bir noktaya gidiliyor yani, öyle söyleyeyim. Şu anda çok memnunum bulunduğum pozisyondan ve aldığım birikim de çok güzel bir yere getirdi beni, öyle söyleyeyim. Yani 3 hafta bile yetti. Şu an 3. haftamdayım. Hani bir şeylere iyi düşünebilmek için, bir şeyi kafada geliştirmek için o bile benim için yeterli oldu.
O yetmez be, neyse.
Yok, o kadar süre yetmez ama tabii hani hiç bilmeyen, hani hiç sıfır biri için çok güzel bir noktaya getirdiler beni, öyle söyleyeyim.
Güzel, şanslılardansın o zaman sen.
Evet, o çok güzel bir şans oldu.
O zaman Fırat'a soralım. Fırat, senin stajın nasıldı?
Benim stajım ben ilk gittiğimde hepimiz yine ortak tanıdığı Mehmet abiyle beraber çalışmaya başladım. İrgin o sıralarda yoktu. Sanırım tatildeydi. Sonra İrgin geldi. Beni İrgin'e emanet ettiler. İrgin sağ olsun. Yine aynı hikayeye gideceğim of ya. İster istemez gidiyorum o hikayeye.
Kitap mı verdi sana?
Benle bir kitap paylaştı. Çok güzel bir kitap.
O ne ya? Misyoner gibi.
Evet ya vallahi çok acayip ya. Şey ama ya İrgin beni bayağı cold base'e soktu. Ya Depends Injection'ı mesela oturup anlattı bana. Yani hiç anlamadığım bir kavram. Niye böyle bir şey kullanılıyor onu anlamıyorum. Çok saçma. Ama oturdu anlattı. Mantığını anlattı. Okey. Ben de anlayabildiğim ölçüde kod yazmaya başladım. Beni bana biraz daha iş verdi. O işi biraz daha yaptım. Böyle oldu, biraz oldu biraz olmadı. Onları düzeltti. İşte benle beraber oturdu kod yazdı falan. Oradan itibaren şey zaten biz seni işe almak istiyoruz dedi. Sonra olmadı. O ayrı mesele. Ama yani benim de aslında stajdan beklentim buydu. Daha iyisinin de olabileceğini çok düşünmüyorum ya. Yani bir kişinin ilgilenmesi bile yetiyor aslında.
Ya ama şey o dönem Deniz herkese Depends Injection anlatıyordu zaten.
Özel değil miyim yani ben?
Hiç üzerine alınma bence.
Abi bu kadar şey görmedim. Hem kıskançlık hem mankörlük. Kime cevap vereceğim bilemedim
ya. Hayır, Depends Injection anlatıyordu ama herkese kitap vermiyordu. Biliyoruz işte.
Aa evet.
Oradan bak, bir ben kitap ben gördü herhalde.
Mektup yazıyordu o zaman.
İlginç. Şimdi de Dependency Injection mı anlatıyorsun Akka mı?
Artık Akka mı? Injection diyordum Allah Allah.
Ama VJS'e giriyor şimdi yavaş yavaş.
Abi yani artık tabii daha profesyonel bakıyoruz olaya. Çünkü hani stajyer yani Fırat'ın staja başladığı dönemde yazılım sektöründe stajyer denince hani gene o yazılım sektöründe gene çok bir olgunluk seviyesinde değildi. Şimdi artık hani hepinizin bahsettiği sebeplerden dolayı yani Türkiye'de iş gücü bulunaması bilmemesi yani şirketlerin artık bir cazibe merkezi haline gelmesi gerekiyor. Şirketlerin de bunun için ev ödevlerini iyi yapmaları gerekiyor. Bir oryantasyon programı hazırlaması gerekiyor. Ciddi bir proje vermesi gerekiyor stajyerin. Ciddi bir proje derken hani zor anlamda demiyorum. Hani gerçekten işe yarayacak belki de production'da kullanılacak bir şeye katkısını olması gerektiğini sağlaması gerekiyor. Hani ekipmanını sağlaması gerekiyor. Şirketteki İnsanlar nelerden yararlanıyorsa onlardan yararlanmasını sağlıyor. Hakikaten elemanın gibi davranmasın ki o stajyere. O stajyer de hani iyiyse seninle beraber çalışmayı düşünsün. Hani sonrasında. Stajyer artık tutmak da zor bence. Çünkü insan kaynağı bulmak giderek zorlaştı Türkiye'de. Hani öğretmelisin ve onun da produktif bir insan olmasını sağlamalısın bence.
Stajyer anısı deyince benim de aklıma geldi. Bir Ahmet analım mı? Küçük bir anlatayım dinleyicilerimize.
Çok iyi bir örnektir abi anlat.
Evet çok çok güzel örnektir. Ahmet bizim hepimizin aslında Uğur hariç bütün herkesin tanıdığı bir stajyer arkadaşımızdı. Şu an yayındaki Ahmet değil, Ahmet Faruk değil. Ahmet işte okuldan mezun oldu, biz de staj yapmaya başladı. Bir gün böyle işte ofiste yine hep beraber çalışıyoruz. Baktım Ahmet böyle müthiş mutsuz. Ama yani nasıl mutsuz? Ahmet dedim gel bir aşağı inelim muhabbet edelim falan. Sonra tabii bütün ekip geldi böyle. Aşağıda Ahmet bize şeyi anlattı. Abi işte ben bu işi yapamayacağım galiba. Yazılım bana çok fazla geliyor gibi. İşte hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok demotiveyim. Ben bırakacağım. Zaten ben tıp istiyordum. Babam zorla bilgisayar mühendisliğine yazdırdı beni. Falan gibi bir şey anlattı böyle. Biz de Ahmet'e anlattık. Abi yaparsın. Nerelerden yürümesi gerektiğini söyledik. Biraz işte kendi deneyimlerimizden aktardık Ahmet'e böyle. Yapabileceğini anlattık aslında. Sonra Ahmet şu an herkesin haberi vardır herhalde. Türkiye'de güzel bir firmada bir core ekipte çalışıyor. Ve her bölüm muhabbet ettiğimizde abi sayenizde falan muhabbeti geçiyor ama aslında biz sadece Ahmet'e onun da yapabileceğini, sadece biraz bu işlerin ilgi merak işi olduğunu anlattık. Stajyer Ahmet işi bırakacakken, bilgisayar mühendisliğini bırakacakken şu an gayet güzel yerlerde çalışıyor. Bunda böyle problemler yaşayan arkadaşlara anlatalım. Yani ilk etapta size bu okulda öğrendiklerinizi de piyasaya geldiğinizde ulan hiçbir şey bilmiyorum ve bunu yapamayacağım gibi gelebilir. Birazcık şanslıysanız, birazcık böyle Deniz İrgin gibi çevrenizde Akka, Dependency Injection anlatan kişiler varsa gayet güzel yerlere gelebilirsiniz.
Konuş Onur konuş.
Selam çaktı. Selam çaktı.
Hayır ben konuşuyorum gelmiş bana Dependency Injection anlatıyor. Ne alaka neyse.
Kitapta yazmıyor muydu dependency injection?
Kitapta ne vardı Fırat?
Kitapta yoktu
kitaptan
herhalde.
Kitaptan bir şeyler öğrenebildin mi?
Kitapta yok yoktu. C-Sharp'la alakalı her şey vardı.
Hangi chapter'ı beğendin?
Özellikle console education'ını anlatan chapter'ı çok beğendim. İşte orada hesaplamalar yapıyorsun falan. Çok bir işime yaramadı ama güzel yazılmıştı.
Nasıl yani? Hesap makinesi yapmadın mı hiç gerçek hayatta?
Onu okulda yaptım abi.
Aa, iş hayatında yaptın mı?
Ya işte okul böyle.
Olacak.
Güzelmiş o zaman. Ahmet sen şey aldın, topu aldın ama.
Evet abi soramadım. Şey soracağım. Sizlerin stajyerden veya jüriden tam olarak beklentiniz nelerdir? Ve sizin açınızdan baktığımız zaman.
Kim? Ben söyleyeyim. Çok çalışmasını istiyorum. Gelsin beni çok rahatsız etsin istiyorum mesela stajyerin. Sürekli soru sorsun istiyorum. Ben de ona gittiğim ama tekrar gelsin. Artık sonunda dayanamayayım. Bütün her şeyi anlatayım istiyorum.
Ben de aynı cevabı verecektim ya. Soru sorsun abi. Mümkün olduğu kadar.
Abi sorsun mu araştırsın mı?
Ben bir dalayım mı? Abi araştırsın da ama takıldığı yerde gelsin ya. Bir 5 dakika uğraştı anlamadı mı? Gelsin ya. Bir kere gelsin, iki kere gelsin, 10 kere gelsin bir günde. Yani okey ben vaktim yoksa zaten söylerim ama zaten 10 kere gelirse anlatmak zorunda kalırım. Beni o duruma düşürsün yani.
Bence öyle olmasın. Bence 10 defa gelmesin. Tabii ki anlatılır. 2 defa anlatılır, 3 defa anlatılır. Bunun böyle bir tabii net bir sayısı yok da 10'da değil bence bunun sayısı. Birazcık da böyle bu arkadaşların kendileri çabalayıp, kendileri uğraşıp, biraz üzerinde kafa patlatıp, yoğunlaşıp, belki uzun uzun çalışıp bir şeyleri çözmeleri onlar için çok daha faydalı olacaktır. Çünkü sen onu kendin çözdüğün zaman o bilgi gerçekten çok daha faydalı oluyor. Çok daha kalıcı oluyor. Çok daha iyi anlamış oluyorsun problemin kök nedenini diye düşünüyorum ben.
Abi o da bazen şeye yol açabiliyor. İnsanlar geliyor ve sürekli sen bunu kendin araştır, kendin araştır denildiğinde tamam ya soru soramam gibi bir anlayışa kapılabiliyorlar. Ve ondan sonra gelirken zorlanmaya başlıyorlar. Ben onu da istemiyorum ya. En azından işin başındayken ya stajyer ne yapacak abi soru soracak. Okey araştıracak da ama ben zaten onu cevaplarım ya. Gelsin benim için sorun değil.
Ama bunu anlatmak gerekiyor. Yani şey diye değil. Sen bana her defasında gel her defasında gel diye değil de ben senin bu yoldan geçmeni istiyorum. Önce bir araştırma yapmanı istiyorum. Her türlü yaptığın araştırmalarla beraber bana gelirsen ben sana anlatırım. Nereleri araştırman gerektiğini de söylerim. Belki o beraber yazarız. Daha sonradan senin onu bulman çok daha faydalı olacaktır. Bu yüzden bunu istiyorum falan gibi iletmek bence daha iyi olacaktır.
Yani tabii biraz şeye bağlı herhalde. Kişiden kişiye de bağlı bir durum. Yani öyle net bir gerçek yok ama hani herkesin tabii beklentisi farklı olabilir. Ama herkesin ortak beklentisi herhalde biraz daha çabalaması, biraz daha uğraşması. Ve eminim her firmada çabalayan, uğraşan, soru soran, anlamaya çalışan kişiler gerçekten şey yapılır. El üstünde tutulur diye düşünüyorum ben. Hem fikir oluruz herhalde burada.
Evet.
Bu arada ben size bir şey anlatacağım. Geçen hafta sonu şeyde yürüyordum. İşte Londra'da bir yerde. Bir sinemaya gidiyordum. Yolda bir baktım Uğur. Aha dedim ya ne iş var Uğur'un Londra'da. Sonra böyle bir yaklaştım birazcık daha emin olmak için. Halil Sezai'ymiş. Oğlum gerçek hikaye lan valla.
Abi. Ya nasıl? Abi bayağı garip olaylar geçiyor bununla ilgili başımdan ya. Bu da garipmiş yani. Bu benim başımdan geçmemiş. Halil Sezai'nin başından geçmiş ama.
Neyse onu geçen şeyde söyleyecektim de. Geçen bir yerde söyleyecektim de olmadı işte. Anca denk geldi. Yani çok şaşırdım. Bu kadar benzer olmak.
İlginç. Hayat.
Patreon'a geçelim mi?
Patreon'a geçmeden önce aslında şey demek istiyordum ya. Bir ara bizimle çalışan bir stajyer arkadaşımız vardı Orçun. Belki hala orada staj yapıyor olabilir.
Evet ya. Sedasız.
Buradan, evet bizi dinliyorsa ona bir selam vermek istiyorum.
Hadi hep beraber Orçun'a dair anılarımızı anlatalım.
Patreon'da mı?
Evet anılarımızı Patreon'da anlatalım. Ve zaten içelim.
Zaten hiçbir anımız olmadığı için evet. Şu an bitti yani bu. Okey.
Patreon yaptınız.
Nasıl ya? Ne yaptı oğlum adam? Geldi öyle gitti mi sonra?
Geldi ve gitti ya.
Sen bile hatırlamıyorsun.
Sen yok muydun? Bak, evet hatırlamıyor.
Nasıl ya? Ben Orçun diye biriyle mi çalıştım?
Sen aldın işi.
Hadi canım.
Gerçekten inanılmaz şu an.
Yerinde ben.
Oğlum kimde Orçun?
Abi şey yuvarlak ahşap masa hatırlıyor musun?
Ne?
Yuvarlak ahşap masa vardı bir tane.
Hangi ofiste?
Eski ofiste. Alttaki.
Evet, ikinci kattaki.
Evet hatırladım. Hatırladım evet. Ortada duruyordu.
Evet.
Onu bir yere köşeye almıştık. Orada çalışıyordu.
sonra gören olmadı.
Oğlum nasıl lan? Hiç hatırlamıyorum Orçun'u ben.
Abi çünkü hiç konuşmadı. Hiç konuşmadı.
Evet ya. Bir kelime eder etmez mi insan?
Ama yani bizim de ayıbımız var abi. Yani Anadolu yakasına, Avrupa yakasına taşındık. Çocuğu unuttuk. Hala Anadolu yakasında çalışıyor olabilir.
Nasıl ya?
Belki hala ofiste oraya gidiyorsun yani.
Abi siz neler yaşadınız ya?
Nasıl lan? Abi bir dakika adamı biz orada mı bıraktık? Oradaki ofiste mi bıraktık şimdi? firma taşındı söylemedik mi adama?
Unutmuşuz abi ya.
Yok ciddi soruyorum ya. Gerçekten geldi mi şeye? Bizim Tavukbaşı'ya?
Yok. Gelmedi. İşte ben birkaç kere gördüm zaten.
Bir dakika ya yeni ofise geldi abi. Ben yeni ofise hatırlıyorum Orçun'u. Yani o be. Görüntü var kafamda.
Benim yok.
Varsa vallahi. Kötü ya.
Benim de yok ya.
Nasıl ya? Ya da bilmiyorum.
Ya hayaletini görmüşsündür o zaman.
Diğer ofiste sıkıldıysa.
Ama bizde var da öyle. Kaybolan adamlar vardı yani. Deniz bilir. Öyle kayıtlara karışan arkadaşlarımız var yani. Bir gün gelmedi adam.
Uzaylı istilası var bir yerde arkadaşlar.
Birisi mikrofon yalıyor ya. Kimse söylesin.
Oğlum yalan gerçekten acıyor ya. Acıyor kulağım acıdı ya.
Bu sefer Mert'ten şüpheleniyorum ama emin değilim.
Bak mute edeceğim. Hala var mı ses?
Aa, düzeldi bayağı iyi oldu.
O sırada mikrofonu falan düzelt.
Hadi oradan. Orkun'u valla hatırlamıyorum ya.
Ay.
Bak yine geliyor.
Bu programı editleyemeyeceğiz abi.
Abi ben de gelecek valla.
Ben kayıt alıyorum. Bende hiç ses yok.
Sen kendin yapıyorsun sesi ondan.
O zaman evet, sorun yok abi. Editleriz ya. Ama zaten Onur yapacak editi.
Evet.
Allah Allah bu çirkin kaydı bir saniye ya prodik karar versin buna. O da tabii Onur diyecek.
Ya şu anda bir şey yani diyor sanki ben yöneticisiyim. O tarz bir işe gireceksen.
Çirkinleşeceksen diyorsun.
İş değişir.
Abi, bu arada bundan patron olmaz arkadaşlar.
Olmaz. Çıkmadı patron.
Evet. Boy oldu.